Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri. Ramazan-ı Şerif'in feyzi, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bir fıkıh saatinde daha huzurlarınızdayız. Efendim, ilmiyle bizlere rehberlik eden kıymetli hocamız Doktor Hüseyin Kayapınar stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, Allah razı olsun.
Nasılsınız efendim?
Elhamdülillah, çok şükür, iyiyiz.
Rabbim iyiliğinizi daim eylesin hocam.
Amin, Allah ibadetlerimizi kabul etsin.
Amin, amin hocam.
Allah Ramazan'ın hürmetine diyelim, Müslümanlara dirlik düzenlik versin inşallah.
Amin hocam inşallah. Hocam müsaadenizle ilk sorumla başlıyorum. Yetkili makamlarda bulunanların hediye kabul etmesi caiz midir?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Şimdi normalde hediyeleşme sünnet. Peygamber Efendimizin hadisi var. Buyurur ki tehadu tehabbu. Hediyeleşin, birbirinizi seversiniz. Hatta bu rivayet bazı kaynaklarda tehabbu, hibeleşin şeklinde. O da bir bakma hediye demektir. Aslında iyi bir şeydir. İnsanlar arasında sevginin, muhabbetin gelişmesine vesiledir. Ancak dinimizin yasak ettiği en kötü huylardan birisi de rüşvettir. Yani bir kimsenin bir başkasına hakkı olmayan bir şeyi elde etmek için ona maddi bir imkan sağlaması. Rüşvet budur. Evet. Bu da yasaklanmıştır. Yine Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Er-raşi vel mürteşi finnar. Yani rüşvet alan da veren de cehennemdedir. Yasaktır. Dolayısıyla rüşvet kokusu olan, rüşvet ihtimali olan şeyler de yasaklanmıştır. Yani bunlardan birisi belirli makamlardaki olan kişilerin hediye vermek. Bu tam rüşvet niyetiyle olmayabilir ama rüşvet ihtimali de var. Bunu bir defa şöyle bizim fukahamız ayırmış. Bu kişi bu makama gelmeden önce ki daha çok kadılık yani hakimlikle ilgili bu hükümler verilmiş. Bir adam kadı olarak tayin edilmiş. Ona birisi hediye verebilir mi veremez mi? Eğer bu ikisi arasında bu kadı olmadan önce aralarında hediyeleşme adeti var idiyse o takdirde ona hediye verebilir. Hmm. Ama eğer böyle bir hediyeleşme adeti yok idiyse veremez. Mesela diyelim ki sen bir makama geldin, kadı oldun. Ben daha önce hiç tanışmıyoruz bile. Sana hediye verdim. Burada acaba ne undu da verdi bu? Hmm. Bu caiz görür mü? Ama daha önceden seninle tanışıyoruz, bilişiyoruz, hediyeleşiyoruz. Hmm. Şey olduktan sonra da hediye vermişim. Bu caizdir.
Bu caizdir.
Şimdi Peygamber Efendimiz'den bu makama gelen kişinin hediye almasını yasaklayan başka şeyler de var. Mesela şöyle bir olay yaşanıyor. Efendimiz zamanında olsun, ashab zamanında olsun zekat memurları tarafından toplanır idi.
Evet.
Bunlara amil denilir. Ve bu zekat memurları giderler köylere, efendim kabilelere. Oradaki insanların zekatlarını, daha çok hayvancılıktır, o hayvan zekatlarını alırlar. Getirirler Medine'ye ve bu Medine'de toplanır, ihtiyaç sahiplerine Medine'den sarf edilir idi Peygamberimizin şeyinde. Bir amil, zekat memuru geliyor bir gün Medine-i Münevvere'ye. Zekat mallarını getiriyor, teslim ediyor. Bunlar diyor zekat, bunlar da benim diyor. Peki nereden senin? Bana hediye edildi bu diyor. Hmm. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ben seni oraya zekat memuru olarak göndermeseydim, sana bu hediye verilecek miydi? Hmm. Onu da diyor şey, zekat mallarının içerisine koy. Yani demek ki bir kimsenin bir menfaat umuduyla veya menfaat temin etmek için bir yetkiliye hakkı olmayan bir şeyi vermesi rüşvettir. Bu caiz olmaz. Ama şu akla gelebilir. Benim kanuni hakkım. Ve adam o hakkımı yapmıyor. Benim hakkımı yiyor.
Evet.
Ve o şeyi aşacak herhangi bir şey imkanım da yok. Yani o hakkımı elde etmek için mecburen şey vermem lazım. Ona bir şeyler vermem
hediye
lazım.
Etmen gerekiyor.
Bu durumda kişi zarureten verebilir. Hmm. Şeklinde de yine fukahanın bildirimleri var, görüşleri var.
Eyvallah hocam. Hocam bir diğer sorumuz. sosyal medyada dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Şimdi bir defa biz hayatımızın her alanında İslam'ın esaslarını uygulamamız lazım. Yani İslam'ın emirleri var, yasakları var, İslam ahlakı var.
Evet.
Yani bunlara zarar verecek, kişiyi bunlardan uzaklaştıracak, kişiye kötü huylar, kötü fiiller işlemesine sebep olacak türden yayınları, ister bu sosyal medya yoluyla olsun, ister işte televizyon yoluyla olsun, caiz değildir. Yani bir defa Müslümanlıkta iyilik ve takva üzere yardımlaşma vardır. Ayette öyle diyor. Ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi vel udvan. Yani iyilik ve takva üzere yardımlaşın. Kötülük ve günah üzerine değil. Bir de emri bil maruf nehyanil münker ilkesi var. Yani iyiliği emretmek, kötülükten uzak tutmak. Dolayısıyla bir kimse kendisi kötülük yapamayacağı gibi eğer engel olabiliyorsa yapılan kötülüğe de engel olması gerekiyor. O görevimiz. Buna nehyanil münker deniyor.
Evet.
Şimdi bu sosyal medya denilen şey, çeşitli şeyleri var bunların tabii. Yani orada maalesef son günlerde de epey bir tartışılmaya başlandı. Özellikle çocukların bu bataktan kurtulması ve ona düşmemesi için
evet.
kanuni düzenlemelerden falan bahsediliyor. Bilmiyorum niye gecikiyor.
Evet. Şu anda Amerika'da bildiğim kadarıyla Avusturya'da girdi hocam.
Birçok ülkede bu var. Fransız'da da falan şey yapılıyor.
15 yaş altı çocuklara, çocuklara sosyal medya yasağı geldi.
Şimdi yani bunlara izin verilmemeli ve bunlara engel olunmalı. Yani kaçak göçek yapılıyorsa bile olunmalı. Yani sosyal medyada ister okuyucu olsun, ister yayıcı olsun, dinin yasak ettiği fiilleri teşvik eden, ona özendiren şeylerden uzak kalması lazım. İslam ahlakına, örfümüze, geleneğimize aykırı olan o yayınlardan uzak kalmak lazım. Eğer değilse bu yayını yapan da efendim onu izleyen de günaha girer.
Eyvallah hocam. Hocam bir diğer sorumuz, eti yenilip yenilmeyen hayvanların tespiti neye göre yapılmıştır diye bir merak
soruyorum. Şimdi hayvan deyince üç tür hayvan girer. Bir kara hayvanlar, bir kuşlar, bir de deniz ürünleri.
Evet.
Bunların hepsiyle ilgili ayrı ayrı hükümler var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de eti yenilmesi yasak olarak belirtilen bir tek hayvan var. Domuz. Diğer kara hayvanlarıyla ilgili olarak leş yenmez. Leş. Ha, Kur'an'da bu var sadece.
Evet.
Ama Peygamber Efendimiz'in hadislerinde kara hayvanlarıyla ilgili olarak köpek dişi olanlar zinabin minel behaim ifadesi kullanılır. Yani kara hayvanlarından köpek dişi olanlar, köpek gibi aslan, sırtlan bunlar.
Yani vahşi hayvanlar diyebilir
miyim? Vahşi hayvanlar ama yani denilebilir. Ama yırtıcı olanlar. Şimdi diyelim ki bir geyik de vahşi hayvan.
Ha, evet.
Ama o helal. O diş bu esas alınıyor.
Diş esas alınıyor.
Tabii domuz zaten başta var. Leş var. Kara hayvanlarından bunların eti yenmez. Bunun dışındakiler yenir. Ancak burada tabii o köpek dişi olmayan eşek eti yenmez. At konusunda bazı görüş ayrılıkları var. O da yenmez. Hanefi mezhebinde mekruhtur. Onun dışında tek tırnaklı, eskiden öyle derlerdi bize. Okullarda öyle öğretirlerdi. Tek tırnaklılar yenmez, çift tırnaklılar yenir diye. Çift tırnaklılar da mutlak değil. Mesela domuz da çift tırnaklı ama o da yenmez.
Tek tırnaklardan kastı?
At, eşek, katır. Bunlar tek tırnak.
Tek tırnak.
Ha. Kara hayvanlarından bunlar. Yani burada ölçü şu. Bir, Peygamber Efendimiz'in bu köpek dişi olanlar yenmez. Bir de domuz. Ha, bir de bunun dışında habais denilen iğrenç şeyler yenmez. Ki bu habais deniz ürünlerine de girer. Şeye de girer. Kara. Mesela diyelim ki karada yaşayan fare. O evet şey değil. Ama habaise girer.
Habaise
girer. Yani iğrenç. Şimdi hava kuşlardan yasaklığın ölçüsü şey, pençe.
Pençesinin olması.
Ha, onu da peygamberimiz zibihleb bir duyur diyor. Kuyular şeylerde de kuşlarda da pençeli olanlar.
Kartaldır, şahindir
bunlar. Kartal, şahin, doğan.
Bunlar yenmez.
Onlar da yenmez. Onlar da yırtıcı hayvana girer. Deniz ürünlerinden de burada ihtilaf var aslında. Deniz ürünlerinden hangileri yener, hangileri yenmez. Orada mezhepler arasında ihtilaflar var. Hanefi mezhebine göre balığın dışında hiçbir şey yenmez. Sadece balık yenir.
Balık ve türevleri yenir sadece.
Türev deyince ne anlıyoruz?
Yani köpek balığı yenir mi mesela?
Ya orada konu ihtilaflı biraz. Mesela yılan balığında ihtilaflı.
Evet, yılan balığı mesela. Ha,
onlar ihtilaflı. İhtilaflı. Ama balık, Hanefiler böyle diyor. Niye? Çünkü peygamberimiz denizin suyu temiz, affedersin, iki, üç ölü yenilebilir. Bunlardan birisi balık, birisi çekirge, birisi değil, iki kan, iki ölü yenilebilir. Kanlar karaciğerle dalak, ölüler de çekirge ile balık.
Balık.
Şimdi o çekirge deyince bizim sağda solda gördüğümüz anlaşılmamalı.
Evet.
Daha büyük, serçe gibi ve yenilebilen türden çekirdeler varmış. Mesela onu ben bu konu açıldığı zaman hep söylerim. Bu Medine müdafaasında Fahrettin Paşa'nın ordusu 15 gün çekirgeyle beslenmiş. Evet. Yani yiyecekleri bitmiş. Tam bir öyle çekirge sürüsü gelmiş, onunla beslenmiş. Yani bu. Evet. Hanefiler bunu esas alıyor. Kur'an-ı Kerim'de genel anlamda deniz ürünlerinin yenilebileceğine işaret eden ayet var. Şimdi Şafilerde de denizde yaşayan, karada yaşayamayan her hayvan yenilebilir deniyor. Yani sadece denizde yaşayan, karada yaşayamayan. Bunlar yenilebilir ki bunun içerisine kalamar, karides şey yapılabilir. Bunlara dahil edilebilir. Ama eğer hem karada hem denizde yaşıyorsa bu yenmez.
İstakoz mesela.
İstakoz veya
İşte deniz kaplumbağasıdır.
Yani
yengeçtir.
Kurbağa. Ha, yengeç ben onu düşünüyordum. Yani ben söylemeye çalışıyordum. Bunlar yenmez Şafii mezhebinde. Hanbeli ile Maliki de biraz daha farklı. Yani mesela tabii Hanbeli ve Maliki'ye göre Şafii'lerin yenilebilir dedikleri yenilebilir. Onların dışında da bazı şeyler var. Yani bu deniz ürünleriyle ilgili en dar şey görüş Hanefilerin görüşü. Mesela Hanefilere göre kalamar da yenmez.
Midye falan da sanırım.
Yenmez. Ama Şafilere göre o denizde yaşıyorsa sadece, karada yaşamıyorsa işte o kalamar gibi, karides gibi onlar yenilebilir. Hanefilere göre yenmez.
Yenmez. Hocam İslam'ın müziğe bakış açısı nasıldır?
Bu da çok tartışmalı bir şey.
Evet.
Yani özellikle Hanefi fukahası müziğe iyi bakmaz. Yani bunu lehib olarak değerlendirir. İnsanı boş şeylerle ilgilendiği, insanın bazı duygularını tahrik ettiği türden kabul eder.
Evet.
Ama başka alimlerden mesela İmam Gazali biraz daha şey bakar. Yumuşak bakar diyelim. Tabii müzik deyince bir enstrümental olanlar var. Bir de çobanın dağda türkü söylemesi var.
Evet.
Tabii çobanın dağda türkü söylemesine kimse bir şey demiyor.
Evet.
Ama o türkünün sözlerine kayıt getiriliyor. Mesela ne olacak? O şehveti tahrik edici türden sözler içermeyecek. Veya belirli bilinen bir kadının vasfeden, niteleyen sözler olmayacak. İnsanları günaha teşvik edici türden olmayacak.
Bazıları şirk içeriyor hocam bu şarkıları.
Onlar caiz değil. Yani çoban da söylese onu, çalgıyla da söylese caiz değil. Tabii burada müzik deyince daha çok bazı işte şeylerle, müzik aletleriyle yapılan şeyler var, müzikler var. Zamanımızda bu çok yaygınlaştı. İlahiler, şunlar, bunlar hep bu aletlerle icra edilmeye başlandı. Makamlarına bakıyorsunuz. Evet. O makamlar türkü makamlarıyla veya ne bileyim şarkı makamlarıyla aynı şekilde aynı gidiyor. Tabii bunlar eskiden bu kadar yoktu.
Evet, şu an çok büyük bir müzik endüstrisi var hocam.
Bu kadar yoktu eskiden. Dolayısıyla bu konuda daha keskin ifadeler belki kullanılmıyordu. Günümüzde bu olaya bazı alimler yumuşak bakar. Yani işte şehveti teşvik etmiyorsa, kötülüğe teşvik etmiyorsa, deminki söylediğim şartlar yerine geliyorsa bu icra edilebilir deniyor bazı alimler. Bazı alimler diyor ki hayır. Mesela İmam Ebu Yusuf şiddetle karşı.
Evet.
Bu aletlerine de kendisine de. Kardavi, Yusuf el-Kardavi var. Allah rahmet eylesin, zamanımız alimlerinden.
Amin.
O biraz icra ediliş amacını ve şeklini dikkate alıyor. Ve eğer bir musiki mesela bir Mevlana neyi insanın işte manevi yönünü teşvike yönelik oluyorsa bu olur. Ama başka amaçlarla olursa, lehiv için olursa caiz olmaz diyorlar. Yani bu konu biraz tam hükmü oturmuş bir mesele değil.
Değil.
Ama şüpheli en azından.
Şüpheli. Eyvallah hocam. Hocam, bu da çok sorulan bir soru. Bakıma muhtaç bir erkeğin bakımını yapan kadının ona dokunması doğru mudur diye bir soru var.
Şimdi normal şartlarda bir erkeğin göbekle diz kapağı arası kendi eşinden başka her insana yasaktır. Bu insan ister erkek olsun, ister kadın olsun, ister akraba olsun, ister yabancı olsun fark etmez. Normal şartlarda bu. Ancak bazı zaruri durumlarda, hani meşhur kaide var, darurat tübihul mahzurat.
Evet.
Yani zaruretler yasakları mübah hale getirir. Şimdi bazı özel durumlar var. Adam felç oluyor, hareket edemiyor, yerinden kalkamıyor. Bu kişinin temizliğinin yapılması gerekiyor bazı hizmetler. Ve eşi de yok, bu işi yapacak eşi de yok. Peki bunu kim yapacak? Normalde asıl olan şey hemcinslerin bu hizmeti yapması. Yani erkeğin bakımını erkeğin, kadının bakımını da kadının yapmasıdır. Asıl olan budur. Fakat erkek bulunamıyorsa, bu işi yapacak bulunamıyorsa veya güvenli değilse, bir de bundan korkuyor insanlar. Yani bir yaşlı bir adam var, bir erkeğe emanet ettiğin zaman o erkek ona bir şey yapabilir, zarar verebilir endişesi var. Biraz da bu da zamanımızda bir ekonomi gibi, özellikle yabancı hanımlar. Bunu Türk Cumhuriyetlerinden gelen hanımlar falan yapıyorlar. Bunlar yapıyorlar bu işi. Eğer zaruret varsa, yani bu erkeğin bakıma ihtiyacı varsa ve bu bakımı yapacak eşi yoksa veya ne yapmalı? Bir erkek bu işi yapmalı. Eğer o da yoksa o zaman bir kadın bu bakımı yapabilir ama yaparken mümkün mertebe gözünü kişinin o edep yerlerinden, avret yerlerinden uzak tutması.
Uzak tutması.
Ve elini diyelim ki aynı şekilde dikkat ederek bu bakımı yapması zorunlu olarak caizdir.
Zorunlu olarak caizdir.
Yani bu zarurettir çünkü.
Eyvallah.
Bu aynı şey tedavi konusunda da söz konusudur.
Anladım hocam. Hocam, harem sınırları içerisindeki kişinin Hil bölgesine gitmeden bulunduğu yerden umre için ihrama girmesinin hükmü nedir?
Giremez. Harem bölgesinde olan kişi umre için umre yapmak istiyorsa bu haremin dışına, Hil denilen bölgeye gitmesi lazım. Bunun delili de bizzat Peygamber Efendimiz ile Hazreti Ayşe'nin uygulamasıdır.
Evet.
Şimdi Peygamber Efendimiz veda haccına gittiği zaman tabii ihramlı olarak girdiler Mekke'ye. İlk önce umre yapacaklar. Hazreti Ayşe adet oluyor.
Evet.
Ve geliyor Peygamber Efendimiz'e durumu anlatıyor. Peygamberimiz buyuruyor ki tavafın dışında her şeyi yap. Her hareketi her yapabilirsin diyor tavafın dışında. Ve iş temizleniyor, tavafını yapıyor fakat üzülüyor. Çünkü herkes hep umre hem hac yapmış. O ise sadece umre yapabiliyor, hac yapıyor, umreden kalmış. Peygamber Efendimiz hac bittikten sonra Hazreti Ayşe'yi kardeşiyle birlikte Tenim denilen, ki oraya şimdi Hazreti Ayşe Mescidi diye de cami var orada, evet. Tenim denilen, yani haremin dışında bir yere gönderiyor. Orada Hazreti Ayşe validemiz ihrama niyetleniyor ve gelip umresini yapıyor. Hmm. Yani burada ne oldu şimdi? Harem içinde olan bir kimse umre yapabilmek için harem bölgesini dışarı çıkıp Hil denilen bölgeden şey yapması, ihrama girmesi gerekiyor. Bu nerede? Mekke'nin içinde ne zaman ihrama girebilirler? Haç için. İster Mekke'nin yerlisi olsun, ister mesela temettü haccına niyet etsin kişi, yani umre yaptıktan sonra serbest kalsın, ondan sonra tekrar ihrama girecek haç için, bunlar Mekke'nin içinden girerler. Evet. Kendi evlerinden. Ama umre için öyle değil. Umre için mutlaka dışarı çıkması lazım.
Eyvallah. Tam da bu konuyla alakalı hocam, detaylandırmak açısından bir soru daha var. Adet bitmeden Mekke'den ayrılmak zorunda kalan bir kadın bu haliyle ziyaret veya umre tavafı yapabilir mi?
Şimdi normal şartlarda tabii umre kolay. Yani o kadar şey değil ama daha çok bu şeyde problem ediliyor.
Ziyaret tavafında
problem ediliyor. Şimdi Hanefi mezhebine göre tavafın abdestli olması tavaf yaparken vaciptir. Hmm. Diğer mezheplere göre farzdır. Dolayısıyla diğer mezheplere göre, yani Şafii, Hanbeli ve Maliki mezheplere göre, ki Hanbelilerde farklı görüşler var, Şafiilerde de biraz, Malikilerde de farklı görüşler var, mutlaka tavafın abdestli olarak, tebliğ olarak yapılması gerekir. Ama Hanefi mezhebinde bazı zorunlu durumlarda, evet, abdest olmadan tavaf yapılsa ceza ile şey olur, geçerli olur. Şimdi burada en büyük problem şeyde, ziyaret tavafı, yani farz olan tavafta, haçta. Hmm. Ne oluyor şimdi, insanlar kafile halinde gidiliyor. Tabii bir kafilede duruma göre 160 kişi, 200 kişi var. İki tane hanım orada adet olmuş, ziyaret tavafı da yapamamış.
Evet.
Haç bitmedi, onun haçı devam ediyor. Şimdi bu durumda olan kişiler eğer mümkünse temizleninceye kadar Mekke'de kalırlar. Temizlendikten sonra guslederler, giderler, tavaflarını yaparlar. Burada bu temizlenmeyi bekledikleri süre zarar vermez. Yani bu bayramın 4. gününde olabilir, 5. gününde olabilir. Ama normal şartlarda farklı görüşler var. Yani ilk 3 günde yapılması lazım mı, sonra sarkabilir mi, farklı görüşler var. Evet. Ama şey olursa, adet olduğu için gecikiyorsa tavaf, o gecikme zarar vermez. Bunda ittifak var. Temizlemeyi bekler. Tabii bunu bekleyebilmesi için imkanlar var mı yok mu? O önemli. Şimdi ben aşağı yukarı demek ki 2016'dan beri hacca gitmedim. Yani 10 senedir hacca gitmedik. Biz gittiğimiz dönemlerde görevli olarak hep gittik. Çeşitli kademelerde. Bu durumda olan hanımlar organizasyona müracaat ederler. Hac organizasyonuna. Durumlarını anlatırlar. İşte biz şu durumdayız. Efendim, bizim uçağımızın gülü şu. Bizim dönüş günümüzü geciktirin. Hmm. Yani temizlenme vaktine kadar geciktirin. Ve organizasyon da mümkün mertebe buna uyar idi. Yani mümkün mertebe herkesin tertemiz olarak, evet, tavafını yapmasını temin eder idi. Şimdi ne oluyor bilemiyorum. Ama eğer bu mümkün olmazsa, bu mümkün olmazsa, Hanefi mezhebine göre gusleder, gider tavafını yapar. Adetliyken adetli oldu, tavafını yapar ve bir büyük baş hayvan kurban eder. Hanefi mezhebine göre bu ziyaret tavafıyla ilgilidir. Ha, Şafii mezhebine göre mutlaka temizlenmeyi bekleyecek. Çünkü Şafii mezhebine göre abdestsiz tavaf yapmak asla caiz değil. Taharet farzdır onlarda. O bekleyecek o. Ha, diğer bazı farklı görüşler var. Mesela bir Hanbeli mezhebindeki bazı alimlere göre bu bir zarurettir. Dolayısıyla bu kişi işte temiz olur, gusleder, gider tavafını yapar ve bir ceza gerekmez diyenler var. Maliki mezhebinde var, işte kendisini işte kanamanın olmadığı günlere dek getirir, o günlerde ve o zamanlarda gusleder, yapar şeklinde görüşler var. Yani biraz farklı görüşler var. Bunlardan birisi tercih edebilir diyorlar.
Diyorlar.
Ama esas şu, Hanefi mezhebine göre gusledecek. Bekleyebilirse bekleyecek. Bekleyemezse gusledecek. Tavafı yapacak. Büyükbaş hayvan kesecek. Eğer umre tavafı ise o zaman bekleyecek temizlenmesini. O biraz daha kolay umre. Ama mümkün değilse o takdirde yine Hanefilerde guslederek tavafını yapacak ve küçük baş hayvan kesecek.
Küçük baş hayvan kesecek. Eyvallah. Hocam vaktimizin sonuna doğru da geliyoruz. Bir sorumuz daha var yine ihramla alakalı. İhram yasaklarının ihlali sebebiyle verilmesi gereken sadakaların harem dışında ödenmesi caiz midir?
Şimdi ihram yasaklarının işlenmesi durumunda üç çeşit ceza var. Bir, kurban kesmek gerekebilir.
Evet.
Bunun mutlaka harem sınırları içerisinde yapılması lazım. Bir, işte oruç olabilir. Bu fark etmiyor. Bir de sadaka. Şimdi sadaka harem sınırları içerisinde verilmesi eftaldir. Ama haremin dışında verilmesi de caizdir. Yani harem bölgesindeki fakirlere vermek daha faziletlidir. Ama orada verememiş, imkanını el vermemiş, gelmiş ülkesine, orada vermiş. Bu da geçerlidir.
Geçerlidir. Hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Vaktimizin sonuna geldik. Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Fıkıh Saati programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun efendim. Hoşça kalın.